Şizofren, John Katzenbach, 35. ayrım. Evans ifadesizce, bu genç arkadaşımız hakkındaki bir gözlem mi diye yanıtladı. Prens'i halen kuruntular içinde olduğunu yazdım. Yeni bir dil yaratma gibi şeylerden bahsetmesinden belli oluyor. Lucy o anda öfkeye kapıldı. Prens'in söylediği her şeyi anladığını söyleyecekti ki kendini frenledi. Prens'e bir göz atınca Bay Kötü'nün ağzından çıkan her sözcüğün delikanlının korkular dünyasına dağlanmış olduğunu fark etti. Hiçbir şey deme dedi kendi kendine, durumu daha da kötüleştirirsin. Hoş, Prens'in durumunun nasıl daha da kötüleşeceğini bilemiyordu ya, o da peki sırada kim var dedi. Küçük kara alçak ama telaşlı bir sesle hey itfaiyeci dedi, elini çabuk tut, kol saatine baktı. Sonra başını kaldırıp kadranı gösterdi. Uzamamız lazım. Peter elleriyle Lucy'nin potansiyel şüphelerinden birinin yatağını arıyordu. Başını biraz şaşkınlıkla kaldırdı. Ne bu acele diye sordu. Küçük kara hemen hap yutturan dedi. Öğlen vizitelerine çıkmasına az kaldı. Hastanede dolaşmaya başlayıp seni olmaman gereken bir yerde giymemen gereken giysilerle yakalamadan Amherst'e geri gidip üstünü değiştirmen lazım. Peter başıyla onayladı, ellerini yatağın kenarlarının altına soktu, altındaki şilteyi titretti. Korktuğu şeylerden biri şiltenin bir parçasını kesip çıkarmayı başarıp silahıyla hatıralarını oraya gizlemiş olmasıydı. Kendisi hademelerden, hemşirelerden ya da meraklı hastalardan eşya saklamaya çalışsa öyle yapacağını düşünüyordu. Hiçbir şey hissedemedi, başını iki yana salladı. Bitiyor mu diye sordu küçüklere. Peter şilteyle uğraşmaya, hissettiği her şeklin ve çıkıntının göründüğü gibi olup olmadığını kontrol etmeye devam etti. Her zamanki hastaların odanın öbür ucundan yine kendisini gözlemekte olduğunu gördü. Bazıları küçük karadan çekiniyor olacaktı ki sırtlarını duvara vererek köşede büzülmüşlerdi. Bazıları yataklarının kenarına yüzlerinde hoş bir ifadeyle oturmuş, sanki başka bir dünyada yaşıyorlarmışçasına boşluğa bakıyorlardı. Peter yine saatinin kadranını gösteren hademeye evet neredeyse diye mırıldandı. Yatak temiz diye düşündü, şüphe çeken bir şey yoktu. Şimdi bir tek adamın yatağın çelik çerçevesi altındaki kilitli kutuda duran eşyalarını çabucak aramak kalmıştı. Eşyaları karıştırdı, acilen yıkanması gereken çoraplardan daha şüpheli bir şey bulamadı. Kalkmak üzereydi ki gözüne bir şey takıldı. Düz beyaz bir tişörttü bu. Katlanıp kutunun altlarına konmuştu. Tüm New England'da ucuzcu mağazalarda satılan, soğuk kış aylarında erkeklerin daha kalın gömleklerin altına giydiği, benzerlerinden hiçbir farkı yoktu. Ama Peter'ın dikkatini çeken o değildi. Tişörtün göğsünde kocaman, kızılımsı kahverengi bir leke vardı. Peter daha önce böyle lekeler görmüştü, kundak araştırması yaparken, Vietnam ormanlarında askerdeyken. Peter tişörtü bir an eline aldı, sanki dokununca ne olduğunu daha iyi anlayacakmışçasına, kumaşı iki parmağı arasında oluşturdu. Küçük kara bir iki metre ötedeydi. Sonunda ısrarcı bir sesle, ''Peter, artık gitmemiz lazım. Yapmamam gereken bir açıklama yapmak istemiyorum. Hele de bizim doktora. Çok gerekmedikçe hiçbir şey açıklamak istemiyorum.'' dedi. Peter ağır ağır, ''Bay Moses.'' dedi. ''Bir baksanıza.'' Küçük ara Peter'ın yanına gelip omzun üstünden baktı. Peter hiçbir şey demedi. Hademenin hafifçe ıslık çaldığını duyabiliyordu. Küçük ara bir an sonra o kan lekesi olabilir Peter dedi. Çok benziyor. Peter ben de öyle düşünüyorum dedi. Küçük ara biz böyle bir şeyler aramıyor muyduk diye sordu. Aramaz olur muyuz dedi Peter alçak sesle. Sonra tişörtü dikkatle tam bulunduğu şekilde patladı ve almadan önce durmakta olduğu yere koydu. Kilitli kutuyu yatağın altına her zamanki yerine koydu. Aynı eskiden durduğu biçimde koyduğunu umuyordu. Sonra kalktı, gidelim dedi. Odanın öteki ucundaki ufak gruba baktı ama onlara bakan boş gözlerden bir şey fark edip etmediklerini anlaması olanaksızdı. 19. Peter Amherst'in giriş kapısının hemen arka tarafındaki alanda beyaz hademe üniformasını çıkardı. O kırışık kot pantolonunu giyerken küçük kara da bol pantolonunu önüne alıp katladı, kolunun altına sıkıştırdı. Guttilli'nin vizitelerinin bittiği ve işimize dönebileceğimiz kesinleşene kadar bunları bir yerlere zulalayacağım dedi. Siska Adem'e sonra Peter'a şöyle bir bakarak Bayan Jones'a ne bulduğumuzu ve nerede bulduğumuzu söyleyecek misin diye sordu. Peter başıyla onayladı. Bay Kürt'ü başından gider gitmez söyleyeceğim. Küçük kara yüzünü buruşturdu. Öğrenecek. Er ya da geç haberi olacak. Hep olur. Bu adam nasıl yapıyorsa yapıyor, burada olup biten her şeyi eninde sonunda öğreniyor. Peter bu bilgiyi ilginç buldu ama yorum yapmadı. Küçük kara bir an kararsız kaldı. Peki kendisine ait olmadığını düşündüğümüz kan lekeli tişört saklayan adama ne yapacağız? Bence şimdilik sessiz kalalım. Bulduklarımızı kendimize saklayalım dedi Peter. En azından Bayan Jones nasıl ilerlemek istediğine karar verene dek bir şey demeyelim. Bence çok dikkatli olmamız gerek. Neticede şu an içeride o yatağın sahibiyle konuşuyor. Onunla konuşurken bir şeyler anlar mı dersin? Bilmiyorum. Biz dikkatli olalım da. Küçük kara başıyla onay verdi. Peter, Hademe'nin edindikleri bilginin ne kadar uçucu olduğunu fark ettiğini görebiliyordu. Bir sürü zorluk çıkarabilecek kan lekeli bir tişört. Peter elini saçından geçirerek durumu düşündü. Hem tetikte hem de saldırgan olması gerektiğini fark etti. İlk düşüncesi teknikti. Keşfi yaptığı yatakta yatan adamı nasıl yalıtmalı, ona karşı nasıl hareket etmeli? Artık gerçek bir şüphelileri olduğu için yapacak çok iş çıktığını fark etti. Ama aldığı tüm eğitimler kendi tabiatıyla çelişse de temkinli yaklaşmasını söylüyordu, gülümsedi. Hayatı boyunca karşı karşıya kaldığı o tanıdık ikileme yine düştüğünü fark etmişti. Küçük adımlarla balıklama dalmanın arasındaki dengeyi kurmalıydı. Şu an bulunduğu yerde bulunmasının nedeninin kısmen de olsa bir an durup düşünmeyi başaramamış olması olduğunun farkındaydı. Lucy'nin görüşme yaptığı büronun dışındaki koridorda Moses kardeşlerden daha iri olanı duruyor, cüsse ve belki de güç bakımından kendisine denk bir hastanın başında bekliyordu. Bu ayrıntı koca karıyı endişelendirse bile hiç belli etmiyordu. Hasta tekerlekleri çamura saplanmış, çıkartacak vitesi arayan bir kamyon gibi ileri geri sallanıp duruyordu. Koca kara kardeşiyle Peter'ın geldiğini görünce adamı itikleyip yürüttü. Yaklaşırken, bu beye Williams'a kadar eşlik etmemiz gerekiyor dedi. Kardeşinin gözlerinin içine bakarak, hap yutturan yukarıda üçüncü katı dolaşıyor diye ekledi. Peter, hademelerin ona ne yapacağını söylemesine fırsat bırakmadan, ben de burada Bayan Jones'u bekleyeyim dedi, sırtını duvara dayadı. Bunu yaparken de koca karanın yanındaki adamı iyice bir değerlendirmeye çalıştı. Gözlerinin içine bakmayı, boyunu posunu, duruşunu ölçmeyi denedi. Sanki katil olması ihtimali olan bu adamın yüreğini görebilecekti. Peter omuzlarını kamburlaştırmış, kayıtsızca dururken hademelerle hastadan oluşan üç kişilik grupta yanından geçerken kendini tutamadı. Fısıldayarak önünden yürütülen adamın duyacağı şekilde ''Merhaba Melek'' dedi. ''Kim olduğunu biliyorum.'' Moses kardeşlerin ikisi de bu selamı duymadı. Hastanın da kılı bile kıpırdamadı. Moses kardeşlerin hemen arkasında sallana yuvarlana ayaklarını sürüye sürüye yürümeye devam etti. Kendisiyle konuşulduğundan haberi yok gibiydi. Hareketlerini kısıtlayan hiçbir şey takılmamış olduğu halde elleri ayakları kelepçeliymiş gibi kısa kesik adımlarla yürüyordu. Peter adamın geniş sırtı ön kapıdan çıkıp kaybolana dek bekledi. Sonra duvarı itip doğruldu. Lucy Jones'un beklediği ofise doğru gitti. Az önce olanlardan ne anlam çıkaracağını pek bilemiyordu. Ancak o ofise girmeden Lucy Jones dışarı çıktı. Hemen arkasından Bay Kötü geliyor, belli ki ona bir şeyler anlatıyordu. Pek enerjikti. Onun arkasından Francis geliyordu. Psikologdan uzak durmak istermişçesine arada biraz mesafe bırakmıştı. Peter, Seabird'ün dertli bir hali olduğunu görebiliyordu. Bu fikir ya da düşünce ufaltmıştı sanki onu. Daha hafif görünüyordu. Ama delikanlı birden başını kaldırıp Peter görünce o an düzeldi. Bay Kötü'nün yanından uzaklaşıp Peter'a gitti. Aynı anda Peter, Gulp Dill'in koridora öteki uçtan, merdivenlerden girdiğini gördü. Ufak bir personel sürüsünü güdüyordu. Hepsinde not defteriyle kalem vardı, gözlemlerini yazıyorlar, not karalıyorlardı. Peter alt dudağından bir sigara sarkmakta olan Cleo'nun eski püskü, rahatsız bir koltuktan kalkıp kendini doğrudan başhekimin yoluna attığını gördü. Şehrinin kapısını koruyan efsanevi bir savaşçı gibi dikiliyordu adamın önünde. "Ah doktor!" neredeyse bağırıyordu. "Yemek saatlerinde verilen yetersiz porsiyonları ne yapmayı düşünüyorsunuz? Burası kurulurken devlet kanunlarının bizi açlıktan öldürme maksadıyla düzenlendiğini sanmıyorum. Nüfuslu yerlerde tanıdıkları olan arkadaşlarım var." Valinin kulağını akıl sağlığı tedavisi alanındaki sorunlara bir çevirirlerse, hap yutturan duraklayıp Cleo'ya döndü. Ona eşlik etmekte olan doktorlar ve stajyerler de duraklayıp Broadway müzikalindeymiş gibi aynı anda Cleo'ya döndüler. Doktor yaltakça Cleo'nun sözcük seçimini taklit ederek, "Ah Cleo," dedi. "Ne sorun yaşadığınızdan haberim vardı ne de şikayette bulunduğundan. Ama bu olayda eyalet yönetiminin tamamını işe karıştırmanın gerekli olduğunu sanmıyorum. Mutfak görevlileriyle konuşurum. Herkese ihtiyaç duyduğu kadar yemek koyarlar mutlaka." Ancak Cleo daha yeni başlıyordu. Her kelimede biraz daha hızlanarak, "Pimpon raketleri eskimiş," diye devam etti. "Yenilerinin alınması lazım. Toplar sık sık çatlıyor, kullanılmaz hale geliyor. Ağlar parça parça iplerle tutturulmuş. Masa ise yamuk ve sallanıyor. İnsan Amerika Birleşik Devletleri Masa Tenisi Birliği'nin en düşük standartlarını bile karşılamayan kalitesiz malzemelerle nasıl daha iyi pimpon oynamayı öğrenebilir? Söyler misiniz doktor?" Böyle bir sorunun mevcudiyetinden de haberim yoktu. "Dinlence bütçesini inceleyip yenilerinin alınmasına yetecek paramız var mı? Bakacağım." Bu vaatler bazı kimseleri sakinleştirirdi belki ama Cleo'nun daha çok söyleyeceği vardı. Geceleri yatakhanelerde çok gürültü oluyor. O kadar çok gürültü oluyor ki doğru düzgün uyuyamıyoruz. Sağlık Bakanlığı günde en az 8 saat kesintisiz uyunmasını tavsiye ediyor. Üstüne üstlük daha çok yer lazım bize. Çok daha fazla yer lazım. İdam mahkumlarının tutulduğu yerler bile bizimkilerden büyük. Mevcut fazlalığı çığırından çıktı. Ayrıca tuvalete daha çok, çok daha fazla tuvalet kağıdı konması lazım. Hem artık sesi bir şikayet seli halinde çağlıyordu. Neden geceleri kabus gördüğümüzde gelip bize yardımcı olan daha çok hademe yok? Her gece birileri çığlık çığlığa imdat istiyor. Kabuslar görüp duruyorlar. Bağırıyoruz, bağırıyoruz, kimse gelmiyor. Çok yanlış. Apacık, düpedüz, ayan beyan. Tanrı belasını veresice lanet bir durum. Doktor aşağılayıcı bir sesle, "Pek çok devlet kurumu gibi biz de şu ara personel sorunu yaşıyoruz," Cleo diye yanıtladı. Elbette şikayetlerini ve önerilerini kayda alıp düzeltmek için neler yapabileceğimi araştıracağım. Ama burada gece vardiyasında çalışan personel duyduğu her çığlığa koşsa, bir iki gecede çalışmaktan iskeletleri çıkardı. Maalesef hepimiz zaman zaman gördüğümüz kabuslarla başa çıkmayı öğrenmek durumundayız. Bunun neresi adil? Damarlarımıza her gün ilaç pompalıyorsunuz. Milletin fazla sıkıntıya girmeden uyumasını sağlayacak bir şey de bulsanıza, piçler. Cleo konuştukça sanki şişiyor, kraliçe gibi tepeden bakmaya başlıyordu. Amherst binasının Marie Antoinette'iydi. Doktor hekim rehberini inceleyip hangi ilaçların verilebileceğini öğreneyim diye yalan söyledi. Halledilmesini istediğim başka bir sorun var mı? Cleo kızarıp bozardı, biraz bozum oldu ama neredeyse aynı hızla yüzüne çok daha sinsi bir ifade yerleşti. "Evet," dedi kısaca. "Zavallı sırıkçığa ne olduğunu öğrenmek istiyorum." Sonra kolunu kaldırıp Lucy'yi gösterdi. Genç kadın koridorun bir kenarında durmuş sabırla bekliyordu. "Ayrıca onun gerçek katili bulup bulmadığını öğrenmek istiyorum." Bu sözler koridorda yankılandı. Gulptil'i zar zor gülümseyerek alçak sesle yanıtladı. "Sırık hala tek kişilik bir hücrede tutuluyor. Birinci derecede cinayetle suçlanıyor. Sana bunu daha önce de açıklamıştım sanıyorum. Kefalet duruşmasına çıktı ama bekleneceği üzere kefaletle salıverilmesine izin verilmedi. Devlet kendisine bir avukat atadı. Hastaneden kendisine ilaç yollamaya devam ediyoruz. İlçe hapishanesinde gelecek duruşmalara çıkmak üzere bekliyor. Bana söylediği kadarıyla morali yerindeymiş. Yalan dedi Cleo öfkeyle. Sırık muhtemelen oralarda çok mutsuzdur. Ne olursa olsun burası onun yuvası. Biz de nasıl insanlar olursak olalım onun arkadaşlarıyız. Derhal buraya dönmeli. Derin bir nefes aldı ve alaylı doktorun sözlerini yineledi. Size bunu daha önce de açıklamıştım sanıyorum. Niye dinlemediniz? Guttil'in Cleo'nun suçlamasını duymazdan gelerek diğer soruna gelince diye devam etti. Onu doğrudan Bayan Jones'a sorsan daha iyi olur. Ama kendisi kaydettiği ilerlemeyi kimseye açıklamak zorunda değil. Ya da kaydedemediği. Son sözleri o zehir gibi sesiyle vurgulamıştı. Cleo söylenerek geri çekildi. Guttil kendini ondan ayırarak izcileri orman yürüyüşüne çıkarmış oymakbaşı gibi ona eşlik etmekte olan doktorlara eliyle kendisini takip etmelerini işaret etti. Ancak bir iki adım atmıştı ki Cleo'nun yüksek, ısrarcı ve suçlayıcı sesi koridorda çınladı. Gözüm üstünde Guttil. Tüm olanları görüyorum. Buradaki bazı insanları kandırabilirsin ama beni kandıramazsın. Sonra alçak sesle ama doktorların duyamayacağı kadar alçak olmayan bir sesle hepiniz piçsiniz diye homurdandı. Başhekim durakladı, neredeyse arkasını dönecekti. Sonra durumu belli ki yeniden düşündü. Francis adamın yüzünün gerildiğini, rahatsızlığını saklamaya çalıştığını görebiliyordu. Hepimiz tehlikedeyiz ama siz onun bunun çocukları hiçbir şey yapmıyorsunuz diye böğürdü Cleo. Sonra kıkırdadı, sigarasından derin bir nefes çekti. Gıdaklar gibi gülerek koltuğuna çöktü yine. Halinden memnun bir ifadeyle sırıtarak başhekimin koridorda ilerlemesini izlemeye devam etti. Sigarasını değnek gibi tutarak havada salladı. Orkestra şefi orkestranın çaldığı son notalardan memnun kalmıştı. Francis Cleo'nun tumturaklı konuşmasından tuhaf bir biçimde cesaret almıştı. Kadının patlaması koğuşta gezinmekte olan tüm hastaların dikkatini çekmişti. Anlamlı bulup bulmadıklarını çıkaramıyordu ama Cleo'nun cılız isyanını düşünerek kendi kendine gülümsedi. Onun gibi atılgan olabilecek kadar kendine güvenmeyi denedi. Cleo da Francis'in düşündüklerini sezmiş olacaktı ki koridorun durgun havasına özene bezene kocaman bir duman halkası üfledi, sonra Francis'e göz kırptı. Francis'in yanında yere kayan Peter da aynı şeyleri düşünüyordu herhalde. Devrim olduğunda Cleo barikatlarda duracak, dedi. Hatta canına yandığımın devriminin başında herhalde o olacak. Kendi başına barikat oluşturacak kadar da iri zaten. Ne devrimi diye sordu Francis. Her şeyi sözlük anlamıyla alma Francis, dedi Peter kısacık gülerek. Sembolik düşün. Mısır kraliçesine kolay gelebilir diye yanıtladı Francis. Ama kendimi bilemem. Karşılıklı sırıttılar. Ancak hala keyfinin kaçık olduğu belli olan Guttil yanlarına geldi. ''Vay, Peter'la Francis'' dedi. Sesine o kıvrak tını tekrar gelmişti. Ama kaygısızlığının çağrıştırdığı sevimlilikten eser yoktu. ''İki dedektif kafadarlarım, nasıl, ilerleyebiliyor musunuz?'' diye sordu. Peter yavaş ve emin adımlarla dedi. ''Ben ilerlememizi böyle tasvir ederim. Ama karar Bayan Jones'a kalmış tabii.'' Elbette, o ilerlemeyle ilgili kararlar onun. Ancak ben buranın diğer yetkilileri tamamen farklı bir ilerlemeyle ilgileniyoruz, değil mi? Peter tereddüt etti, sonra başını sallayarak onayladı. Elbette öyle yapıyoruz, dedi Guttil. Karşılaşmamız iyi bir tesadüf oldu. Akşamüstü ikiniz de ofisime geleceksiniz. Francis, seninle devam etmekte olan alışma dönemin hakkında bir konuşalım. Peter, senin de epey önemli bir ziyaretçin olacak. Geldiğinde Moses kardeşlere haber verilecek, onlar da seni idare binasına getirecek. Başhekim tepkilerini merak ediyormuşçasına tek kaşını kaldırdı, ikisinin de yüzüne huzursuzluk verici bir dakika boyunca inceledikten sonra bir iki adım atıp Lucy'ye döndü. İyi günler dilerim Bayan Jones. Açmazınıza çözüm getirmeye başlayabildiniz mi? Bir kısım potansiyel şüphelileri eleyebildim. Bu kıymetli kabul ettiğiniz bir bilgidir herhalde. Lucy cevap vermedi. Eh diye devam etti Gülçilil. Lütfen devam edin. Sonuca ne kadar çabuk erişirsek işin içindeki herkes için o kadar iyi olur fikrindeyim. Bay Evans size merak ettiğiniz noktalarda yardımcı oluyor mu? Elbette dedi Lucy hemen. 35. ayrımın sonu sayfa 292, devamı 36. ayrımda.